Ayrım 14.
Sayfa 176. Bir eli göğsünün üstündeydi gölgenin. Yaklaştı, belirginleşti. Öyle durdu, bekledi yaklaştığı yerde. Çenesinin altında uzunca bir sakalı vardı adamın. Ak ak parlıyordu sakalı ay aydınlığında. "Sen de kimsin? İşin ne askerin arasında?" diye sordu Aşir, sakallıyı yanına götürdüklerinde. "Tembihliyim," dedi sakallı. Diz boyu uzunca sakosunun önünü kavuşturdu, elini keçe külahına götürdü. "Tembihlisin, iyi, anlaşıldı. Doğru geldik herhal." Elini geldiği yana uzattı kılavuz. "Heya, bayırın öte yanı yakın," dedi. "Su varsa biraz da ekmek istedi." Başında dikilip duran süvarilerden. Lokma lokma ekmeğini yedi, bitirdi. Suyunu içti, öne düştü. Takımlardan biri sağında, ikisi solundaydı Aşir'in. Süvariler üç ayrı koldan sessizce bayırı tırmandılar. Ay aydınlığında puslu, yer yer karaltılı, göz alabildiğine geniş bir düzlüğe indiler. Ata binmek istemeyen yaşlı adamın ayağı ile yarım saatten biraz daha uzun sürdü bu sessiz yürüyüş. Müfreze baskın yerine yaklaştığında gem kastı, elini kaldırdı Aşir. Yürüyüş durdu. Yüzbaşı Ziya'nın iki dere yatağı arasında sıkışıp kaldığını söylediği taşıma kolu kumsaldan çıkmıştı. Arabalar kımıltılı kara gölgeleriyle birbiri arkasında karanlığın bir ucundaydılar. "Bunlar mı?" "Heya, yola çıkmış gavur," diye fısıldadı kılavuz. Ay ışığı yeterli değildi. Dürbününü kaldırdı. O yanı bu yanı uzaklaşmakta olan taşıma kolunun durumuna baktı Aşir. Arabaların hem önünde hem de arkasında atlılar vardı. 20, 30, belki de 40 atlı. Dürbünü indirdi. "Gecikmeyelim," dedi yanındakilere. Bahadır ile Ömer Çavuş'un takımlarını iki yana kuşatıp önünü kesecekler gibi Yunan kolunun iki yanına saldı. Kendisi Yakup Çavuş'un takımı ile birlikte dosdoğru üstüne üstüne yürüdü uzaklaşmakta olan gölgelerin. Gecenin sessizliği bölündü birden. Dört nala kalkan atların ayak patırtılarına kesik kesik haykırışlar, toprağın derininden gelen boğuk uğultulu yansımalar karıştı. Arkada atlarından inip oldukları yerde mevzilenmeye çalışan artçılar çabucak aşıldı. Yakup Çavuş da aralarında vurulup düşen yedi süvariyi arkadaşlarının gözetimine bıraktı Aşir. Hızla uzaklaşmakta olan arabaların arkasına düştü. Yarım saatten daha az sürdü arabaların önünün kesilmesi. Sayıları 10-12 kadar olan öndeki Yunan süvarileri kuşatmanın içinde kalmayı göze alamadılar. Dolu dizgin sürdüler atlarını karanlığın dört bir yanına dağılıp uzaklaştılar. Gün ağırdı, puslu karanlığı ağır ağır aydınlandı baskın yerinin. Şurada dertop, ötede aralıklı, daha ötede dört bir yana saçılmış yaralıların, ölülerin, devrilmiş arabaların görüntüleriydi ortaya çıkan. Yakup Çavuş, Sürmeneli Osman, Keskinli Durmuş Emir Dağlı Hasan. Dört şehidi, yedi yaralısı vardı müfrezenin. Şehitler arabalara konuldu, yaralıların yaraları sarıldı elden geldiğince. Arabalar tutsaklar, yarası ağır olanlar, İnhisar kavşağında yüzbaşı Küçük Ziya'nın gönderdiği 20 kişilik bir jandarma takımının gözetimine verildi. Beypazarı'na doğru yola çıkarıldı. Aksakallı kılavuz ortalıkta görünmedi hiç. Bir varmış bir yokmuş. Gece karanlığında kaldı masalsı görüntüsü. Müfreze İnhisar saldırısından iki gün sonra Porsuk Çayı geçitlerinde suyu geçmekte olan bir düşman artçısını pusuya düşürdü. Artçı birliğin tüfek menzili içinde olanları yaylım ateşine tutuldu. Gerilerde kalanlar kılıçtan geçirildi. Sapasağlam 18 at, ikisi hafif makinalı, 62 tüfek toplandı geçit yerinin önünde arkasında. Gece yarımcaya, hemen bir sonraki gece Mihalıççık'a girdi süvariler. İşgalci düşman muhafızlarının barındıkları evler, ahırlar, çadırlar basıldı. Don paça yatağından kaldırılıp teslim alınanlardan başka canını kurtaran olmadı. Ayrı ayrı Bahadır Teğmen'in, Ömer Çavuş'un, Burdurlu İsmail'in kısa aralıklarla birçok kez birçok yerinden dinamitledikleri demir yolunun koruma altına almaya çabalayan düşman devriyelerinin sayısını artırdı, köprülere, geçitlere yeni karakollar kurdu. Eylül başlarında cephenin güney kanadındaki çarpışmaların iki ordu içinde ya şimdi ya da hiç aşamasına geldiği günlerde gözü kara bir atılganlıkla düşman gerisindeki derinliklere ta Alpu'ya uzandı Aşir Bey müfrezesi. Süvariler gece karanlıkta, gündüz kuytularda, düşmanın ummadığı, beklemediği yerlerde idiler. Arı esintili, aydınlık sularda yıkanmış, yıkanmış da dirilmiş gibi canlıydılar. Yorgunluklarını, uykusuzluklarını, acı veren özlemlerini bir yana koymuşlardı. Menzil depolarını, ikmal noktalarını, kuyuları, su kaynaklarını bastılar, ambarları, arabaları, kamyonları ateşe verdiler. Eyerleri üstünde hafiftiler, yukarılarda topraktan daha yumuşak bir zeminde gibi dolu dizgin sürüyorlardı atlarını. Ayakları görünmez oluyordu atların. Gerçek gibi akıntılarda düşmanla yüz yüze gelindiği can pazarında süvariler kurşununun kurşuna, ölümün ölüme benzemediğini, vurulanın vurulduğu yerden kalkıp bire üç, bire beş çoğaldığını söylüyorlardı birbirlerine. Bir daha, bir daha, bir daha. At başı arkadaşlarıyla birlikteydi vurulup düşenler. Millici oldukları, Bahadır'ın, Yüzbaşı Aşir'in, Mustafa Kemal Paşa'nın millicileri oldukları söylendiğinde sıcacık gülümsüyorlardı. Demekse Kars'ın, Erzurum'un, Giresun'un, İstanbul'un, Edirne'nin, İzmir'in, meclisin millicileri, kuvacıları ordusu idiler. Söz olup söylendiğini kimse duymadı ama eskinin eskide kaldığını, yaşanacaksa bir başka dünyada yaşanacağını biliyorlardı sanki de. 14. bölüm. Ağustos ayının son günlerinde kuzeye Sakarya Irmağı'nın iki yanı şöyle böyle 100 kilometre uzunluğundaki bir cephe, iki ordunun kıyasıya birbirleriyle vuruştuğu bir alandı. 14 Ağustos'ta ordusunu ileri yürüyüşe geçiren General Populaz, Türk savunma mevzilerine yaklaştıklarında 9 tümeninden 8'ini keskin bir dönüşle aşağı Sakarya'nın güneydoğusuna, cephenin sol kanadına kaydırdı. Türk Başkomutanlık Karargahı Alagöz'de, Batı Cephesi Komutanlığı Malıköy yakınlarındaydı. Demir yolundan Alagöz'e, Alagöz'den Malıköy sırtlarına, daha uzaklardaki grup karargahlarına, Mihalıççık'a, Çanakçı'ya, Ilıca'ya, Kaltaklı'ya doğru günün her saatinde haberciler dolu dizgin at sürüyorlardı. 21 Ağustos günü Alagöz'de sınıf arkadaşı binbaşı Akat Ali'nin yanındaydı Cezmi. Komutanların alınan savunma hazırlıklarını gözden geçirmek için topladıklarını söylüyordu binbaşı. Geç kalmış bir toplantı mı? Binbaşı rahattı. Populas'ın tümenlerini güneye çark ettiğini biliyoruz diyordu. İyi, nereden ne yandan geleceği değil Cezmi. Sayısı, silahı çok adamın. Görelim bakalım, Ankara'ya yakın ya, büyük oynuyor Populas. Masası portatif karyolası, direğe asılı gemici feneri, köşedeki toprak testisiyle sıradan bir ordugah çadırıydı, Akat Ali'nin çadırı. Konuşması, oturuşu, sesi de öyle, sıradan, sabırlı, kendi kendisiyle barışık. Başkomutan Paşa'nın durumu yerinde görmek için geleceğini söylerken hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağına inanmış olmanın rahatlığı vardı yüzünde. Binbaşının çadırından çıkıp atına bindiğinde Filistin'den sonra Şam çıkışında olduğu gibi bir kez daha gökyüzünün alçalıp alçalıp aşağılara indiğini, toprağın kabarıp yükseldiğini gördü Cezmi. Tik lök, tik lök, tik. Toynak sesleri, basık tavanlı geniş yüzeyi çok geniş bir oyun yerinde olduğu duygusunu veriyordu süvarisine. Atı da kendisi de gökyüzü de yapaydı. Kısacık bir süre için oradaydılar. Alkışlar ya da ıslıklarla oyunun sona ereceği bir süre için gök gürültülerine, şimşeklere, depremlere, fırtınalara, ölümcül olan her şeye açıktı bu oyun yeri. Ne umut ne de umutsuzluk. Gerilimli, kaba saba, seyircisiz bir yerdi. Burkavak köyüne doğru bayırın arka ucunda iki Yunan uçağı belirdi birden. Ölüm oyunu var, var. Uçaklardan biri Seyiz Kerem'in üstünden geçti. Gölgesi yerde, sıyrıldı, yükseldi yana. Hös! Şaha kalkıp iki yana savrulan kısrağın üstünde güçlükle tutunabildi Kerem. Eğildi, atın yelesini okşarken başı yukarıda, ağzı açıktı. Uçakların ne yana gittiklerine bakıyordu. hadi durma hızlan demesine kalmadı Cezmi'nin. Uçaklar yeniden göründüler bayırın üstünde. Cezmi eliyle o yana o yana diye ayrılıp uzaklaşması için işaret verdi Kerem'e. Kendi atını yana sürdü, mahmuzladı. Patır patır bir mermi sağınağı akıp geçti iki atlının arasından. Binbaşı ile seyisi ikisi iki yandan dolanıp sazlıkların arasına indiklerinde uçaklar Çal Sivrisi ile Türbe Tepe arasındaki boşluğa varmış, gözle görülemeyecek kadar küçülmüşlerdi. Nasılsın? İyi, zararı yok. İyiymiş, zararı yokmuş. 19 bilemediğin 20 yaşındaydı. Çenesinden yukarıya yüzünün yarısı tüysüzdü Kerem'in. Araba durak yerine vardığında atı Kerem'e bıraktı. Gün 24 saat ekmekçilerin ekmek pişirdiği mescitten bozma taş yapıya yürüdü Cezmi. Kıpır kıpır nereden geldiği bilinmez bir coşku sardı içini. Hızlı yürüyordu. Arada bir başını yukarıya kaldırıp gülümsüyordu. Kubbeli taş yapının kapısında karşıladı binbaşıyı ekmekçi takımının teğmeni. Hamurkarlardan biri göbeği üstüne eğilmiş teknedeki hamuru karıştırıyor, bir başkası yukarıdan aşağıya ağır ağır su döküyordu elindeki kovadan. Odun yığınının, hamurun, ateşin evcil görüntüsü, türüm türüm taze ekmek kokusu. Fırına yaklaştı, tezgahın arkasından içine alev alev yanan odunlara baktı Cezmi. Çıkıyor mu İsmail? Küreyi uzattı, bir dizi ekmek çıkardı İsmail. Çevirdi, içeriye sürdü yeniden. Az daha beyim, şimdi çıkar. Ekmeğin çıkmasını beklemedi Cezmi. Fırından, nalbantlara, nakliyecilere, ambarlara, dağıtım çadırlarına, ağırlıkların bütün birimlerini dolaştı. Ayaküstü Bahri Yüzbaşı ile Tahsin'le, Hasan'la günlük işleri görüştü. Bayır yukarı Çobanoğlu'nun çadırına çıktı. Bugün günlerden ne doktor? Pazar. Evet, pazar ağabey. 21 Ağustos. Neden sordun? Asteğmen Asım'a döndü Cezmi. Yaz senin defterin bir yaprağına. 21 Ağustos pazar diye yaz Asım. Neden yazılması gerektiğini sonra söylerim. 22 Ağustos. Yunan ordusu 8 tümenini cephenin güney kanadında saldırıya hazır duruma getirdi. 100 binden çok silahlı savaşçısı, 2000'in üstünde hafif, 600'e yakın ağır makinalı tüfeği, 386 topu, 18 uçağı vardı cephedeki Yunan ordusunun. Sakarya'nın güneyden gelen cılız kolları arasında 3 köy vardı. Ağır aksak 1-1,5 saatte birinden ötekine gidilebilen köyler. Savatlıydı en güneydeki köyün adı. Cihanbeyli Bozkırı'nın bitkisiz, kurak, göz alabildiğine uzanıp giden topraklarının bir ucundaydı Savatlı. Kuzeybatıya doğru 1-1,5 saat uzaklıktaki köy adı üstünde Güngörmez. Güngörmez'den yukarısı Mangal Dağı eteklerindeki Ilıca. Populas 22 Ağustos günü sayıları şu kadar silahlı, şu kadar top, şu kadar makinalı olan ordusunun 2/3'ünü bu 3 köyün gerisindeki Türk mevzilerinin önüne getiriyordu. Ilıca Tomruoğlu savunma çizgisindeki tümenler, 7. 8. 15. tümenler Yusuf İzzet Paşa'nın komutasındaydı. Cephenin Albay Selahattin Adil Bey komutasındaki 5. 9. 3. 4. tümenlere bırakılmış olan güney kanadı Mangal Dağı, dağın güney uzantısı Güngörmez dolaylarındaydı. Güngörmez'den öte Cihanbeyli'nin susuz, örtüsüz düzlüklerine açılıp uzanıyordu cephenin güney kanadı. Haymana güneyindeki 23. 24. tümenler ile Çaldağ batısındaki 57. tümen bu kanattaki başlıca yedeklerdi. Düşmanın kuşatma amacıyla açıktan yapacağı saldırıya karşı hazırlıklıydılar. Savaşçı sayıları ile ateş güçleri karşılaştırıldığında bir Yunan tümeninin iki Türk tümenine eşdeğer olduğu görülüyordu. Sabah aydınlıktı. Kuzeybatıdan esen rüzgar tozlu uçuk şeytan kuleleri kaldırıp döndürüyordu toprağın üstünde. İkinci grup tümenleri Mangal Dağı kuzeydoğusunda Katranlı köyü dolaylarındaydılar. Cephe komutanlığı Yunan ordusunun büyük kısmı ile cephenin güney kanadına kaydırılmakta olduğunu bildirdi günün ilk saatlerinde. Biri İmralı, öbürü Uzunbey yönünden yaklaşmakta olan iki Yunan tümeninin Mangal Dağı'nı ele geçirmek üzere saldırıya geçmesi beklenmekteydi. tümenlerin yaklaşma yönünü kapatmakta olan ileri karakollar küçük birliklerdi. Bu durum göz önüne tutularak ikinci grup tümenlerinin hiç vakit yitirmeden ileri yürüyüşe geçmesi, Mangal Dağı üstünde yoğunlaşması beklenen düşman saldırılarına karşı gerekli savunma düzenini alması emredildi. Grup karargahı Katranlı'daki 5 odalı geniş avlulu bir evdeydi. Grup komutanı ile tümen komutanları baş başa bir kipert haritası üstüne eğildiler. Karargah subayları alınan kararlara göre Katranlı'yı, Karatepe'yi, Türbetepe'yi, Ilıca Deresi'ni gösteren çizgi çizgi tümenlerin her birinin Mangal Dağı'na çıkış yollarını belirleyen krokiler çıkardılar, çoğalttılar. Kağıt üstünde yollar, ara çizgiler, yaralı toplama yerleri işaretlendi. Cephanesini, azığını alan taburların gün batımından önce dağın yamaçlarına varması, savunma düzenine geçmesi kararlaştırıldı. İkinci grup, grup komutanı Albay Selahattin Adil Bey'in emrine verilen ikinci grup tümenlerinin bir bölümü Ayıntep kuzeyinde Maraş'la Toros yaylalarında yöre direnişçileriyle birlikte işgalcilere karşı savaşan, silahları da savaşçı sayıları da az, dağınık, küçük birliklerden oluşturulmuştu. Bunlar 4 gün önce gelmişlerdi cepheye. Oysa Mangal Dağı puslu bulutlu göğün altında ölüm oyunu oynanacak koca bir labirente benziyordu. Yan yatmış uzanmıştı savunma çizgisinin orta yerine. Şurada ot yanığı, ötede saman sarısı, bir başka yerde küf yeşili ayrınçlarla alaca bulacaydı, sessizdi. Kırılmalarla, engebelerle ta uzaklara yayılıp genişleyen bozkırın akışlığına inat, durağan, karmaşık, karamsar bir görüntüsü vardı. Boz uzun, kıvrım kıvrımdı yürüyüş yolları. Silahları, sırt çantaları, katırları, kadanaları ile 4 ayrı yerden yukarıya geçitlerine tırmanıyorlardı dağın. Görüntüleri sade, sıradan ama şaşırtıcıydı. Kıpır kıpır aşağıdan yukarıya akıp yükseliyorlardı. Dorağa doğru sağ yandaki yürüyüş kolunun öncü takımı arayı açtı. Yüksek, az eğimli bir düzlüğe vardı. Kroki'ye göre taburların yerleşeceği savunma mevzileri takımın vardığı düzlükten biraz yukarıda dağın batıya bakan yamaçlarındaydı. "Hadi açılın, birerle kol," dedi takım komutanı Teğmen. Mangalar birbirlerinden koptu, karşıdan görülmeyecek gibi tek sıra yamacın ön yakasına yöneldi. Çıkış yönünde olduğundan daha sarp, daha esintiliydi dağın batıya bakan yamaçları. Dikine dikine sel yarıntıları, kaya çıkıntıları, taş, çakıl, toprak, karışık dik bayırlar. Dağın etekleri kuzeye doğru daralıp incelen uzun, upuzun bir akarsuyun yatağına iniyordu. Takım komutanı Babamoğlu Beşir Teğmen geldiği yerde durdu. Elindeki kroki ile önündeki görüntüyü birbiriyle bağdaştırmaya çalıştı. Bozkır, suyun kıvrım kıvrım kuzeye akıp giden çizgisi ötesinde göz alabildiğine geniş, puslu, kendi bildiğin neydi? Şurada şu sürülü tarlaların arkasına düşen karaltılar, Uzun Bey çiftliğinin yapıları, daha ötedekiler İmralı dedikleri köy olmalı. Çok uzakta mavice mavice gölgelenip yükselen görüntülerde Arayit Dağı'nın dorukları. Evet, nerede dedik İmralı? Şurası. Parmağı krokinin üstünde, başını kaldırıp işaretlenen doğrultuya baktı Teğmen. Orası. Olmadı. Hadi bir daha. Dudak büktü. Uzun Bey mi? Sürülü tarlaların hemen arkasındaki ağaç kümecikleri krokide Uzun Bey diye işaretlenmiş olan köy ya da çiftlik olmalıydı. Ne var? Kroki kuzey-güney doğrultusuna konulduğunda hiçbir şey yerli yerine oturmuyordu. Ne İmrallı, ne Uzun Beyli, ne de ırmaktan çok genişçe bir dere yalağına benzeyen akarsuyun yatağı. 22 yaşındaydı, yakışıklıydı Teğmen. Anası, üstü kapalı da olsa mektuplarında komşu kızlardan söz eder, dizi dibinde dolaştıklarını, eve döneceği günün beklentilerini anlatmaya çalışırdı. Yüzünü buruşturdu, elindeki kağıdı salladı, durdu bir süre Babamoğlu. Harbi Umumi'nin son yılında askeri idadilerin son sınıflarından talimgahlara alınan, talimgahlarda gördükleri kısa bir eğitimden sonra rütbe verilip doğruca cepheye gönderilen subaylardandı. İki kez yaralanmış, 7 ay Mısır'da İngilizlerin elinde tutsak kalmıştı. savaş sırasında görev emrinde belirlenenle gerçek durumun birbirine uymayabileceğini bilirdi. Bilmek iyi, bilmekle olsa bir ucu bir ucunu tutmuyordu bu ehven krokinin. Başını kaldırdı, yukarıya aşağıya, bayırın dört bir yanına bakındı. Bir terslik var ama mangalardan ilki tek sıra dönemeci döndü, babam oğlunun bulunduğu yere geldi, durdu. Teğmen yaklaşmalarını işaret etti arkadan gelenlere. Bizim işimiz, bizim işimiz burada biter arkadaş diye söylendi kendi kendine. Bundan sonrası böyle dedi ya, durup bekleyemedi de. Bayır yukarı, kayalıkları tırmandı, durdu, soluklandı. Kuş bakışı, ayrıntılar daha açık görünüyordu olduğu yerden. Düzlüğün ortasından akan su, yukarıda sazlıklar arasında Ilıca Deresi'nin sularına karışıyordu. Kroki'de gösterildiği gibi değil de, güneyde ovanın ta güney ucunda ayrı ayrı iki öbekte ağaç korulukları sürülmüş tarlalar, dağınık yapılar vardı. Öbeklerden biri dağın güneybatı yamaçlarına yakındı. Katlayıp cebine koyduğu krokiyi çıkardı, bir daha bir daha dikkatle inceledi Teğmen. Gördüğü koruluklar, sürülü tarlalar, İmralı ile Uzunbey köylerinin tarlaları, korulukları ise Yunan tümenlerinin saldırı yönleri yanlış işaretlenmişti elindeki krokiye. Tümenlerin beklenen saldırısı besbelli dağın bu yamaçları doğrultusundan değil, ötede açık kanattaki güney yamaçları doğrultusundan gelecekti. Sıçraya sıçraya indi doruktan. "Dağılmayın," dedi mangalara. "Onar adım aralıkla açılın, bekleyin. Kopmayın birbirinizden. Hadi." Kroki'yi çıkardı, yeniden bir süre dikkatle baktı. Takımın geçip geldiği yöne, dönemece doğru yürüdü hızlı hızlı. Babam oğlu Beşir, gerisin geri dönemecin arka yamacını döndüğünde, yan yana 8 atlının, tümen komutanı ile karargah subaylarının kayalık geçidi yarıladıklarını gördü. Yaklaştı, selam verdi. Öncü takım kumandanı Beşir, "Yürüyüş yönü güvenlidir beyim, düşman görülmedi. Bizden ileri karakollardan kim var?" "Kimse yok kumandanım." "Kurmay başkanı," yarbaya döndü Adil Bey. "Mülazım ne diyor Kenan?" "Kimse yokmuş." "Emir de öyle deniyor. Sayıları az olsa da birkaç müfrezi olmalı önümüzde." Çenesini kaldırdı, yüzünü buruşturdu yarbay. "Görelim bakalım," dedi. Tümen komutanı albay önde, karargah subayları at başı iki sıra birbiri arkasında atlarını sürdüler. Yüzü asık, yürüyüşü sıkıntılıydı babam oğlunun. Atlıların yanı sıra hızlı hızlı yürüdü. Takımının olduğu yere gelindiğinde geriye çekildi. Tümen komutanı ile yanındakiler atlarından indiler. Güneş göğün yarı çizgisini aşmış, batıya eğilmişti. Karargah subaylarından esmer yanığı, kısa boylu, geniş omuzlu bir kol ağası az önce babam oğlunun tırmandığı kayalığa yöneldi. Yarısından çoğunu tırmandı kayalığın. Aşağı yukarı yana önündeki görüntüye dürbünle baktı. Bir süre. Sırtı koltuk altları kalpağının altından saçlarının görünen ucu ter içindeydi. Kendisi de dürbünle araziyi inceleyen albay, "Kıpırtıları gördün mü Salih? Neresi orası? Güneye bak." Dürbünü indirdi. Vadinin içine doğru, solda.